Ayrım 31.
Sayfa 322. Diclotianus ve Maximianus törenle görevi yeni Augustuslara bıraktıktan sonra birer sade vatandaş kimliğiyle perde gerisine çekildiler. En azından görüntü böyleydi. Eyalet ve bölge paylaşımları belirlendi. Constantius, Britanya ve Galya'nın yanı sıra İspanya'dan da sorumlu olurken Balkanlar ve Anadolu'yu Galerius aldı. Yeni Sezarlardan Severus'a Kuzey Afrika ve İtalya verildi. Maximianus'a da Suriye ve diğer doğu eyaletleri kaldı. Ancak her şey göründüğü gibi sorunsuz yürümeyecekti. Constantius daha göreve başlar başlamaz oğlu Constantine'yi kendisine yardımcı olmak üzere Galerius'un da gönülsüz onayını aldıktan sonra aslında biraz da oldu bittiye getirerek yanına çağırdı. Aradan henüz yalnızca bir yıl geçmişti ki 306 yılının Temmuz ayında Constantius York kentinde öldü. Kendisine bağlı askeri birlikler daha Roma'daki yetkililer ne olduğunu anlayamadan oğlu Constantine'yi yeni Augustus ilan ettiklerinde ortalık birden karıştı. Galerius belirlenen sistem ve kurallar gereği bu konuma gelmesi gereken kişinin Severus olduğunu ama eğer istiyorsa kendisine sezarlık verilebileceğini bildirerek bir orta yol buldu, uzlaşma sağladı. Bütün göstergelerin fırtına öncesi sessizliği işaret ettiğini fark eden ve ardında bıraktığı sistemin sarsılmasından endişe duyan Diclotianus, tam da dört yönetici arasında iktidar kavgasının ufukta göründüğü bir anda ortaya çıktı ve duruma müdahale etti. 308 yılının Kasım ayında Viyana yakınlarındaki Carnuntum'da Maximianus ve Galerius'la birlikte özel bir konferans düzenlemişti eski imparator. Bu konferansın sonunda bir sunak yenilmez güneş tanrı Mitra'nın bu yönetimin koruyucusu olduğunu ilan eden bir yazıtla kutsandı ve Carnuntum'daki Mitra tapınağı yenilendi. Bu adak Mitra'nın Aurelianus'un güneş tanrısının yerini alarak Roma'nın resmi tanrısı olmasını sağladı. Bu dönemde Mitraizm doruktaydı ve imparatorluğun tek dini olmaya aday görünüyordu. Antonia Tripolitis adı geçen eser sayfa 57. Sonunda Diclotianus yeniden ufukta beliren iç savaş ve kargaşa tehlikesini ortadan kaldırma yolu olarak Galerius'a destek vermeyi ve Roma için tek bir imparatorluk dini yaratmayı tasarlamış ya da buna bir biçimde birileri tarafından ikna edilmiş olmalıydı. Ne var ki işler pek de beklendiği gibi yürümeyecekti. O tarihten itibaren Cumhuriyet dönemindeki iç kargaşaları bile mumla aratacak, kazanmaktan başka hiçbir ilkenin, hiçbir değerin önemsenmediği kirli bir iktidar mücadelesi yaşanmaya başladı Roma'da. 3. Çarmıh İmparatorluğu. Devlet geleneklerinin salt kazanmak uğruna ayaklar altına alındığı, uzun, yıpratıcı ve kanlı bir iktidar mücadelesinden galip çıkmayı başaran Konstantine, 323 yılında Roma'nın tek egemeni olarak imparatorluk koltuğuna yerleştiğinde, Diclotianus'un oldukça kısa ömürlü tetrarşi projesi de bütünüyle sona ermişti artık. Yeni hükümdar, yetki ve otoritenin hiçbir biçimde paylaşılmadığı bir mutlak monarşinin tek çözüm olduğuna inanıyor, eşine az rastlanır bir despotizmi Roma topraklarına egemen kılmaya hazırlanıyordu. Konstantine İlkin, ülkedeki güç dengelerini ve siyasi baskı unsurlarını dikkatle gözden geçirdi. 15 yıllık iç savaş sırasında bir şeyi çok net olarak anlamıştı ki, ordu bütünüyle dizginlenip denetim altına alınmadıkça, iç kargaşaların darbe girişimlerinin ve siyasi entrikaların ardı arkası kesilmeyecekti. Subayların ve nüfus sahibi bürokratların stratejik önderliğiyle her an yeniden parlayacak bir ayaklanmanın tedirginliğini yaşadığı gibi neredeyse bir tür devlet içinde devlet olmaya doğru giden fraternisin de hiç kuşkusuz farkındaydı. Ancak büyük ve kapsamlı bir operasyonu en azından ilk yıllarında cesaret edemezdi. Çünkü kendisinin de bağlı olduğu Mitra Sol Invictus kültünün şimşeklerini bir anda üzerine çekeceğini biliyordu. Bu nedenle başlangıçta adımlarını dikkatli atmaya ve bütün siyasi baskı gruplarının yoğun etkinliklerine sahne olan Roma kentinden mümkün olduğunca uzak durmaya karar verdi. Tasarladığı reorganizasyon, imparatorluğun başkentini değiştirmekten başlayacak radikal hamleleri gerektiriyordu. Bu nedenle yüzünü doğuya çevirdi. Oldukça güvenli ve stratejik bir konuma sahip olduğunu düşündüğü Bizantium'da yeni bir yapılanma hareketini başlattı. Diğer yandan Konstantin'e dörtlü yönetimi lağvedip mutlak monarşiyi biçimlendirirken yalnızca eski imparator Diklotiamus'a bağlı çevreleri değil, umutsuzca cumhuriyeti diriltmeye çabalayan tüm siyasi grupları da bütünüyle karşısına alarak kendisine yönelik olarak düzenlenecek bir darbe girişimi riskini fazlasıyla artırdığının farkındaydı. Hem çevresinde bir tür kalkan oluşturup iktidarını koruyacak, hem de tasarladığı mutlak monarşiyi sağlamlaştırıp iç bütünlüğü sağlayacak gücün, daha önceki imparatorların zaman zaman düşünüp cesaret edemedikleri bir büyük hamleyi gerektirdiğine inanıyordu. Devletin tek bir resmi din çevresinde teokratik ilkelere göre örgütlenmesi. Böylesi bir değişimin devletin 800 yıllık gelenek ve eğilimlerine bütünüyle aykırı olduğunu daha önce görmüştük. İçinde birçok farklı halkın, dolayısıyla çok sayıda yerel inanç ve kültün barındığı Roma, manevi yaşamın liberalliğini koruyarak bu toprakların bütünlüğünü sağlamaya çalışmıştı şimdiye dek. Tek bir dini benimseyip onu devletin siyasi yapısına ve örgütlenmesine egemen kılma girişimleri büyük olasılıkla dirençle karşılaşacaktı. Konstantin'in pek güvendiği otoritesi ve gücü bu direnci kırmaya ve tepkileri göğüslemeye yetecek miydi? Sorunlar bu kadarla da kalmıyordu. İmparatorluk için resmi din olmaya aday en büyük cemaat, hiç kuşkusuz içinde devlet ileri gelenlerinin, popüler komutanların, generallerin ve nüfuzlu bürokratların yer aldığı, hatta Konstantin'in de mensubu olduğu Mitra kültüydü. Eğer seçimini bu doğrultuda kullanırsa, gelebilecek tepkileri en aza indirgeyebileceğinin de farkındaydı imparator. Ama bu kez en büyük kabusu olan darbeci generaller grubunun elini güçlendirmiş ve kendini ciddi rakip gördüğü bir zümrenin devlet içindeki etkinliğini iyice arttırmış olacaktı. Sonunda bir taşla iki kuş niteliğinde ideal çözümü bulduğunu düşündü. Eğer yapacağı hamlelerle Diklotianus'a bağlı grupları karşısına alacaksa, onlarla başa çıkabilmek için bir tür taban yaratmalı ve tetrarşinin kurucusu eski imparatordan nefret eden bir başka kitleyi yanına almayı becermeliydi. Diğer yandan eğer Mitra kültünün siyasi etkinliği ve gücünü kırmaya çalışacak, böylece askeri klikleri pasifize ederek ezmeye çalışacaksa da alternatif bir cemaatin desteğini sağlaması gerekiyordu. Her iki açmazın da yanıtı aynı noktada buluşuyordu artık. İmparatorluk sınırları içindeki en yaygın dört cemaatten birine sahip görünen Hristiyanlığı devlet koruması altına alarak resmileştirmek. Eski imparatora bağlı çevreleri karşısına almaya hazırlanırken Diklotianus döneminde büyük baskı ve kovuşturmalara uğrayan Hristiyanlardan daha coşkulu ve daha güvenilir bir dayanak bulabilir miydi? Ordu içindeki darbeci grupları, en başta da Mitra üyesi Fraternis fraksiyonunu etkisiz hale getirmek için daha uygun bir çözüm var mıydı? Yeni dine yumuşak geçiş. Konstantin'e biraz da bu düşünceyle Hristiyan grupların en yaygın olduğu Doğu eyaletlerine ağırlık verme yoluna gitti. Bizantium onun için daha sağlam ve daha güvenli bir başkent olacaktı. Ancak Anadolu topraklarında incelemelere başlar başlamaz da işini hayli zorlaştıracak bir sorunun farkına vardı. Hristiyanlık adı altında tek bir kategoride toplanacak homojen bir cemaat söz konusu değildi. Yahuda'da 300 yıl önce muhalif Essene mezhebince başlatılan bir dini hareket, egemen ruhban sınıfı tarafından Roma desteğini de alarak ezildikten sonra ilkin Galile bölgesine sığınmış, sonra az sayıdaki müridin Suriye, Mısır, İskenderiye ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere imparatorluk topraklarına dağılmasıyla birbirinden alabildiğine farklılaşan bir mezhepler topluluğuna dönüşmüştü. Bu ayrışmada diasporadaki Yahudi cemaatlerinin desteğini alma konusundaki başarısızlığın sonucu, değişik grupların gittikleri bölgelerdeki yerel inanç kültlerine yakınlaşma çabalarının büyük payı vardı. Söz gelimi Ege kıyılarındaki kentlerde misyonerler bekledikleri ilgiyi bulamayıp üstüne bir de yerel halkın tepkisiyle karşılaşınca kendi Mesih hikayelerini bir biçimde Dionysos mitleriyle yakınlaştırmaya çalışarak sempati toplama yoluna gitmişlerdi. Dönemin bilim ve felsefi merkezleri İskenderiye'de gruplarsa Gnostik cemaatler ile yakınlaşma yolunu seçerek kendi kutsal metinlerini, Gospel, oluşturmuşlardı. Binlerce yılın tanrıça inancının izinin silinmediği Batı Anadolu kentlerinde söz gelimi Artemis'e bağlılığıyla tanınan Efes'te büyük tepkiyle karşılaşınca Meryem Ana figürünü abartılı biçimde öne çıkarmayı denemişlerdi. Kartaca ve Sicilya'daki gruplar da aynı yolu yeğleyerek anneyi en az Mesih kadar öne çıkaran ve Magna Mater ile yakınlaştıran bir kült geliştirmişlerdi. Anadolu'nun doğusunda Zerdüşt ve Manişeizm etkisinde gelişip Pers teolojisine yaklaşan bir Hristiyanlık anlayışı söz konusuydu. Bütün bunlardan dolayı farklı Hristiyan cemaatlerin üyeleriyle görüşen Konstantin'e her biri kendini Mesihçi, Hristiyan olarak adlandırsa da yerel farklılıkların ileride ciddi sorunlara yol açacağını sezdi. Etkili bir çözüm bulma konusunda inatçı bir kararlılığa sahip olduğu için de danışmanlarına bütün grupların İncil'lerini, ibadet geleneklerini, ritüel ayrıntılarını ve teolojik yapılarını inceleme talimatı verdi. İmparator belirlediği resmi dini sentetik olarak yeniden kendi elleriyle biçimlendirecekti. Devlet kademelerindeki Mitra üyesi güçlerin bu süreç içinde halkı etkilemekte ne denli başarılı olabileceklerinin farkındaydı. Bu nedenle dinin biçimsel ilkelerini ve kutsallık anlayışını elden geçirirken Mitra ve Güneş unsurlarını öne çıkarıp Batı eyaletlerine karşılaşabileceği olası direnci azaltmak istedi. Sorun yalnızca içinde kutsal metinlerin yer aldığı bir ortak derleme, İncil oluşturup ülke genelinde tek tip örgütlenmeyi gerçekleştirecek tapınaklar sistemini, kilise, yaratmakla sınırlı değildi. Yazılı olmayan, adet ve geleneklerinde homojen bir biçim alması ve teokratik örgütlenmeyle kusursuz bir uyum sergilemesi gerekiyordu. Daha önce de gördüğümüz gibi Hristiyan grupların Mitra kültüyle benzeşen adetleri vurgulanarak öne çıkarıldı. Hatta bunlara yenileri eklendi. Konstantin'in enseri olarak adlandırabileceğimiz Roma Hristiyanlığına bu operasyon sürecinde eklenen bazı belirleyici unsurları kısaca gözden geçirelim şimdi. Roma halkı işin içinde doğaüstü niteliklere sahip tanrısal bir figür olmadan herhangi bir dinin mensubu olmaya ikna edilemezdi. Dolayısıyla adı kurtarıcı sözcüğünden gelen İsa yani Mesih bazı Yahudi kökenli grupların inandığı gibi dünyaya hükmedecek bir Yahudi kralı ya da Gnostik grupların yeğlediği biçimiyle Tanrı sözünün nesneleştiği bir ruh olarak sunulamayacaktı bu durumda. Onun insan kimliği ancak Tanrı'nın oğlu ve dolayısıyla kutsallığın görünümlerinden birini temsil eden Tanrı'nın ta kendisi olabilirdi. Böylesi bir tanımlama antropomorfik, insan görünümlü tanrılara kavramsal olarak aşina olan Roma halklarına daha uygun olacağı gibi emperyal kültün ruhuyla da bütünleşecekti. Ölen imparatorun Tanrı, onun oğlununsa Tanrı'nın oğlu nitelemeleriyle anıldığını hatırlayalım. İskenderiye'deki Gnostiklerin ya da Anadolu'daki Hristiyan grupların elindeki metinlerde hiç değinilmeyen ama Mitra ve Yunan gizem kültlerinde sık rastlanan Bakire'den doğma motifi, söz gelimi Demeter'in kızı Kore'nin Bakire'yken doğum yaptığı ve yıl tanrısı Aeon'u dünyaya getirdiği yaygın inanışlardan biriydi. Joseph Campbell, Mythic Image, sayfa 34. Mesih'in tanrısallığını vurgulamak üzere yeni teolojiye entegre edildi. Ama söz konusu motifin yalnızca Konstantin'e editörlüğünde yapılmış bir eklemeden ibaret olduğu da söylenemez. Yeni dini seçen Yahudi gruplarının inançlarını güçlendirmek amacıyla Tevrat'ta çok rağbet edilen, peygamberlerce dile getirilen kehanetlerin zaman içinde doğrulanması unsurundan da yararlanılmıştı burada. Bir başka deyişle Bakire'den doğma motifi İncil'e yalnızca Matta ve Luka'nın metinlerine girmişti çünkü Tevrat'ta Mesih'in böyle doğacağı söyleniyordu. Yahudi inancında sabbat Haftanın kutsal günü cumartesiydi. Roma toprakları üzerindeki kimi inanç kültlerinde de Satürn'ün günü olması nedeniyle haftalık tapınak ayinleri cumartesi günleri düzenlenirdi. Ancak yeni dinde sabbat tıpkı Mitra kültünde olduğu gibi güneşin gününe yani pazara kaydırıldı. En azından bu değişimin Konstantine'nin buyruğuyla gerçekleştirildiğini biliyoruz. Kilise liderlerine sabbatın Yahudiler gibi cumartesi değil, güneş tanrısının günü olan pazar günleri kutlanması için açıkça talimat vermişti. Craig R. Smith, The Quest for Charisma, Christianity and Persuasion, sayfa 111. Yine bu pazar ayinlerinde Mitra tapınaklarında bir gelenek olarak sürdürülen komün yemeği aynı ad ve biçimiyle korundu. Yeryüzünün verimliliği ve yaşamın kutsandığı Mitra ayinlerinde boğanın bedenini simgelemek üzere ekmek yani verimlilik ve bereket simgesi buğdaydan yapılan kutsal ekmek yenir, yeryüzüne dökülüp yaşamı oluşturan boğanın kanını simgelemek üzere de şarap içilirdi. Aynı ayinin aynı simgeleri kullanarak Magna Mater, Kibele kültünde de gerçekleştirildiğini biliyoruz. Hristiyan sabbatında gelenekselleştirilen komünyon yemeğinde de ekmek İsa'nın bedenini, şarap da İsa'nın kanını simgeliyordu. Çünkü Mitra'nın kendi benliklerinden birini feda ederek dünyaya yaşamı ve bereketi sağlaması gibi İsa da kendi insan bedenini feda edip kanını dökerek bütün insanlığın ruhsal kurtuluşunu sağlamıştı. Mitra'ya bağlı askerlerin alınlarına onun işaretini çizdiklerini, bunun binlerce yıldan beri çoğu kültürde güneşi simgelemek üzere kullanılan X işareti olduğunu görmüştük. Aynı simge yeni sentetik inanç sisteminde de kullanıldı. Ancak bir güneş simgesi olarak değil, çarmıha benzerliği öne çıkarılarak. Tanrı'nın oğlu, hatta bizzat Tanrı olarak nitelenen ilahi kişinin vahşice öldürülmesinde kullanıldığı rivayet edilen insanlık dışı bir işkence ve idam aracının kutsanmasındaki gariplik yüzyıllar boyu tartışılacaktı. Tucker Liberman, haç simgesinin Hristiyanlığa sonradan eklendiğini ve otantik bir unsur olmadığını vurgularken şu ilginç ayrıntıyı veriyor. Hem Mitra hem de Sol Invictus aynı zamanda güneş tapınımı ile bağlantılı haç ile sembolize edilirdi ki ilk Hristiyanlar bu nedenle haçı yasaklamışlardı. Tucker Liberman, Sol and the Sun, sayfa 116. İsa'yı havarilerine ve azizleri betimleyen resim ve ikonlarda tıpkı Mitra ve Roma imparatorları için yapıldığı gibi başların arkasına birer güneş diski ya da hare yerleştirildi. Christopher Knight, Robert Lomas, The Hiram Key, sayfa 79. Kış gün dönümü ile birlikte güneşin yeniden yükselişe geçtiği, Mitra'nın doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık tarihi ise İsa'nın da doğum günü olarak belirlenip geleneğe eklendi. Joseph Campbell, adı geçen eser, sayfa 33. Benzeri biçimde Mitra'nın boğayı öldürdüğü gün olarak ilkbahar ekinoksundan sonraki pazar günü kutlanan bayram, İsa'nın çarmıhtan göğe yükselişi ve dirilişi olarak Hristiyan şenlikleri arasına katıldı. Bahar kutlamaları yalnızca Mitra'ya özgü olmadığı gibi ondan çok daha eskiydi elbette. İmparatorluğun batısında Magna Mater kültü de dahil olmak üzere birçok yerel inanç sisteminde ekinokslar bayram olarak kutlanıyordu. Roma'nın Orta ve Kuzey Avrupa kentlerindeki halklar, başlangıcı bilinmeyecek denli eski bir zamandan beri doğanın ilkbahardaki uyanışını yerel tanrıçaları onurlandırarak kutluyorlardı. Edein McCoy, Ostara eski Almanya'daki bakire bahar tanrıçasının adıydı diyor. Bu bayrama adını da o vermişti. Yunanistan, Roma, Kuzey Avrupa ve Cermen ülkelerinde Ostara çok önemli bir bayramdı ve günümüzdeki uygulamalar da bu yaygın eski gelenekten gelmektedir. Edein McCoy, The Sabbath, sayfa 109. Yine Kuzey ve Kuzeybatı ülkelerinin Roma'da da yakından tanınan bahar tanrıçası Eostre için her yıl ekinoks zamanı şenlikler düzenlenirdi. Eostre, kuzey inançlarına göre yılın yarısını yer altında geçiren, güneşin yeniden yeryüzüne gelişini kutlamak ve dünyaya duyurmak üzere bahar başlangıcında Valhalla'nın kapılarını açardı. Anthony F. Aveni, The Book of the Year, A Brief History of Our Seasonal Holidays, sayfa 72. Hristiyan kültürüne Paskalya adıyla entegre edilen bayramın çoğu, Batı dinindeki karşılığı da Easter Oster aslında bu tanrıçadan geliyordu. İzler daha geriye doğru sürülmeye devam edildiğinde ilkin yakın doğunun ünlü tanrıçası Astarte'ye, ardından da Babil'in İştar'ı ve Sümer'in İnanna'sına dek varmak mümkündü. Richard Allen, Star Names, Their Lore and Their Meaning, Their Lore and Meaning, sayfa 463. Kısacası tıpkı Noel gibi Hristiyanlığın ikinci önemli bayramı olan Paskalya'da özgün değil bir uyarlamaydı. Hazırlıklarını tamamlayan Konstantine 325 yılında İznik'te büyük bir dini konsey topladı ve imparatorluk sınırlarının değişik bölgelerinden 12 cemaat liderini ve 230 piskoposu bir araya getirdi. Son derece kritik bir toplantıydı bu. Çünkü imparatorluğun yeni resmi dininin yerel farklılıklar göstermeksizin her yerde aynı biçimde uygulanmasını isteyen Konstantine, iç tutarlılığı sağlamak üzere son düzelti ve uzlaşmaların bu oturumlar sırasında gerçekleştirilmesini istiyordu. Bir başka deyişle Roma'ya uygun hale getirilen ve yeni din ile ilgili tartışma ve anlaşmazlıkların tümü İznik'te çözülmek durumundaydı. İmparatorluk içinde kilise örgütlenmesinin biçimi ve doktrinin ayrıntıları ile ilgili her ayrıntı bu ünlü konseyde netleşmeliydi. İmparatorun güçlü otoritesine ve konseye egemen tavrına karşın İznik oturumları oldukça tartışmalı geçti. Özellikle de baba ile oğlun aynılığı ve İsa'nın tanrılığı konularında ciddi görüş ayrılıkları ve başını İskenderiyeli rahip Arius'un çektiği sert bir direniş ortaya çıktı. Ancak bütün toza dumana karşın Arius dışlanarak baba ile oğlun nitelik olarak aynılığı onaylandı ve George Ostrogorski'nin deyişiyle Hristiyan kilisesinin amentüsü olan inanç formülü ortaya çıktı. George Ostrogorski, Bizans Devleti Tarihi, sayfa 44. Toplantıların sonunda örgütlenme ve hiyerarşik yapı da netleşiyor ve Konstantine, Roma devlet geleneklerine uygun biçimde Pontifex Maximus unvanını üstlenerek kilisenin de başı oluyordu. Bu noktanın altını dikkatle çizmekte yarar var. Roma devlet yapısındaki en yüksek ruhani lider anlamına gelen Pontifex Maximus, bütün diğer dinsel kurul ve kolejlerin tek ve en yetkili yöneticisiydi. Okurun hemen anımsayacağı gibi söz konusu kurulların içinde Vesta bakireleri, Jüpiter rahipleri, resmi kahinler ve Decemviri Sacris Facundis yani Sibir'in kurulu da yer almıştı hep. Konstantine'nin kendini Pontifex Maximus ilan etmesi, imparatorun ne olursa olsun dini kurumlar üzerindeki yetkisinden vazgeçmeye niyetli olmadığının göstergesi olduğu kadar, bu ruhani liderliğin bir kurum olarak yaşatılmasından yana tavır aldığını da ortaya koyuyor. Yani Hristiyanlık imparatorluğun resmi dini haline getirilse bile, diğer dinsel kurumların varlıklarını sürdürmeye devam edecekleri yönünde bir mesaj vererek, olası tepkileri yumuşatmaya yönelik bir adım atmıştı Konstantin'e. Nitekim işlevleri ve etkinlikleri son derece azalmış olsa da onun yönetimi sırasında hep bu rahip kurulları ve kolejler hem de ülke sınırları içindeki tapınak ve kütler yaşamaya devam etti.